Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Yeni bir programda sizlerle Genç Dergisi'nin son sayısından yazıları paylaşacağız. İlk olarak Doktor Adem Ergül'ün Hayrı Çoğaltmak, Ömre Ömür Katmak başlıklı yazısını aktarıyoruz Genç'in son sayısından. Rabbimizin bizi var kılma iradesi neticesinde varoluşumuz ne büyük bir nimettir. Varoluşumuzu şu alemde sürdürme adına alıp verdiğimiz her bir nefes de ayrı bir ikramı ilahidir. Zira ahiret sermayesinin kazanılma ve zenginleştirilme imkan ve fırsatı ancak bu alemdedir. Bu hususta Cüneyt-i Bağdadi Hazretleri'nin şu tespiti dikkat çekicidir. Dünyanın bir saati, ahiretin bin senesinden daha kıymetlidir. Zira orada kurtuluşa kavuşturacak bir amel yapılamaz. Öyleyse şu alemde yaşadığımız her bir nefes önemlidir. Fakat sayılı nefesler elbette bir gün sonlanacaktır. Bu sınırlı nefesler içinde hayrımızı daha da çoğaltma adına ömre ömür katmak mümkün müdür? Şu ayeti kerime böyle bir sırrı fısıldar gibidir. Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kendi yaptığınıza başkalarının yaptığından pay eklemek ne büyük bir fırsat kapısıdır. Hem de onların kazançlarını eksiltmeden, hatta onları da kazandırarak. Hayra aracı olmak, salih amel işleme adına tam da ömre ömür katmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların hayra ya da şerre vesile olmalarını bir anahtar rol olarak tanımlar ve buyurur ki, İnsanlardan öyleleri vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre de kilittirler. Öyleleri de vardır ki, şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun. Etrafımızda her iki tanıma uyan nicelerini tanırız. Biz hayra anahtar, şerre kilit olma yönünde ömre ömür katma meselesine yoğunlaşalım ve nasibimizi bu kapıdan almaya niyet edelim. Her insanın istidadı, imkanı ve fırsatları farklıdır ve sınırlıdır. Her hayrı bizzat işlemeye kimsenin iktidarı olamaz. Yüreğinde büyük niyetler ve azimler saklasa da onları hayata geçirmek çoğu zaman mümkün olmaz. Kişi elbette ciddi olarak yapmayı arzuladığı hayır niyetlerinden de ecir kazanır. Ancak o hayırların gün yüzüne çıkması elbette çok daha önemlidir. İşte hayra anahtar olma böyle büyük yürekler için zengin bir fırsat kapısıdır. Bunu başarmanın ilk şartı derya gönüllü olabilmektir. Yani başkasının hayrını kıskanmamaktır. O hayrın başkasının elinden çıkmasından içi burkulmamak ve hatta vesile olduğu için sevinebilmektir. Bu alanda dar gönüllülük bilgisizlikten ve inanç zafiyetinden kaynaklanır. Zira bir hayra vesile olanın onu yapan gibi aynı ecre ortak olacağı gerçeğinin farkında olan kimse böylesi durumlarda içi daralmaz, aksine süruru ve şükrü artar. Bu sırrın farkında olan uyanık gönüller hem kendi hayırlarını çoğaltmak ve hem de insanları kazandırmak niyetiyle bir hayır avcısına dönüşürler. Bir insan yüreğinde neyi hedef haline getirirse her şey o hedef için vasıtaya dönüşür. Bu itibarla ilahi rızaya, nailiyet niyetiyle hayır ve hizmetin mıknatısı haline dönüşmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Böyle bir insan kendi mali imkanı olmasa bile bu lütfa mazhar olmuş insanların önüne projeler kor ve teşvik edici olur. Böylece hem o zengine kazandırır hem de kendisine manevi bir hesap açmış olur. Makam sahibi olmayabilir fakat nice makam sahiplerine yapabilecekleri hayırları fısıldar, iktidarlarını hayra sermaye kılar, hem onların hem de kendisinin ahiret sermayesine hisseler katar. belki ilim sahibi değildir ve fakat alimlerin ilminden istifadenin yolunu ve imkanını açar, nasibini çoğaltır. Kitap yazdırır, ilim meclisi kurdurur, konferanslar, paneller icra eder. Yetimleri, kimsesizleri ve muhtaçları görüp gözetecek vakıf, dernek ve benzeri organizasyonların teşkilinde rol alır, kıyamete kadar akacak bir manevi gelir kapısı elde etmiş olur. Hal sahibi olmayabilir ancak hal sahiplerinin halinden istifade edecek fırsatları gözetir. İlim ve irfan halkalarının oluşmasına vesile olur. Liyakatli bir insanın layık olduğu makama gelmesine yardımcı olur ve böylece onun yapacağı güzelliklerin de ortağı olur. Bunun gibi daha nice hayır yolları vardır ki gönlünü bu hedefe odaklayan kimselere Rabbimiz sayısız ilhamlar lütfederek onların yolunu açar, işini kolaylaştırır. Bir hayra vesile olmak elbette büyük bir kazançtır ancak bundan daha büyüğü insanları bir anlamda hayır üretim merkezine dönüştürebilmektir. Yani onun gönlüne hayrı sevdirmek, niçinini ve nasılını göstermek ve nihayet onun iç motorunu çalıştırarak hayır ve hizmet eri olmasına vesile olabilmektir. Böyle bir hayra vesile olmak elbette çok daha bereketli bir hayır kapısını açmak demektir. Bu konuda güzel bir örneği burada paylaşmak isterim. Profesör Doktor Mahmut Kaya anlatıyor. Son dönemin iz bırakan muallimlerinden Mahir İzbey ile ilk tanışmamız şöyle oldu. Sene 1960, 27 Mayıs ihtilali olmuş, ben o zaman medrese talebesiyim. Klasik medrese sistemiyle hocalardan okuyordum. Bir taraftan da öğrenci okutuyorduk. Şehzadebaşı Camii'nde Hünkar Mahveli'nin altında talebe okutuyorum. 40-50 civarında talebem var. Ama talebelerimin çoğunluğu benden yaştı. Dersi bitirdik, biz tam kalkmak üzere toparlanmaya başlayacağımız sırada az ötemizde namaz kılan bir beyefendi namazını bitirdikten sonra kalktı yanımıza geldi. ''Evladım, rica etsem az evvelki dersi benim için bir daha tekrarlar mısın?'' dedim. Halinden, kalinden çok kültürlü, görgülü bir İstanbul efendisi olduğu anlaşılan bu zata, ''Efendim, sizin yanınızda ders takrir etmekten teettüp ederim.'' dedim. Israr etti. ''Hayır evladım, rica ediyorum, maziyi yad etmek istiyorum.'' dedi. O kadar kibar bir insandı ki onu kırma imkanı yoktu. Aynı dersi bir kere daha takrir ettik ister istemez. Onu gücendirmemek için. Biz dersi ikinci defa takrir edince geldi, gözlerimden öptü ve ''Evladım, sen kimsin? Menşein nedir? Kimlerde okudun? Nerede yetiştin?'' diye sordu. Anlattım ben de işte. Şuralarda okudum, şu şu zevattan ders aldım filan dedikten sonra ''Peki'' dedi. ''Âlâ, güzel, pek güzel. Fakat bundan sonrası için bir planın var mı? Pek güzel okuyorsun, okutuyorsun ama bundan sonrası ne olacak?'' ''İşin o tarafını hiç düşünmedim efendim. Biz böyle okuyup okutup gidiyoruz işte. Şimdiye kadar istikbale ait hiçbir planım olmadı'' dedim. ''Evladım'' dedi. ''Sizin bu ümmete daha verimli hizmet edebilmeniz için lazım olan bir takım şeyler var. Devir, diploma devri evladım. Devlet mekteplerinden de icazet almanız lazım sizin. Bu arkadaşların, talebelerin ilkokul diplomaları, ortaokul diplomaları var mı?'' Talebelerimin durumu bir yana, benim bile ilkokul diplomam yoktu o tarihlerde. ''Yok'' dedim. ''Benim de yok, onların da yok.'' ''Ha'' dedi. ''O zaman çok mühim bir iş var önümüzde şu anda. Ben İmam Hatip Mektebi'nin müdürüyüm. Sen yarın bir liste yap getir bana. Ben İlim Yayma Cemiyeti ile görüşeceğim. Sizin için bir kurs açarız. Hepiniz dışarıdan imtihana girer, diplomalarınızı alırsınız. İlkokul, ortaokul, lise derken dileyen devam eder, üniversiteye gider evladım. Yarın sizi bekliyorum. Bunu mutlaka yapmalısınız.'' Biz hemen bir liste yaptık ve ertesi gün gittik kendisine verdik. İlim Yayma Cemiyeti'nin Vefa'daki yerinde bir kurs açtılar. Bir taraftan kendi klasik dersimizi sürdürdük, bir taraftan kursa devam ettik. O kursun neticesinde 100'ün üzerinde arkadaş dışarıdan imtihana girmek suretiyle ilkokul ve ortaokul diploması aldı. Böylece o zat, yani Mahir Hoca, büyük bir hayra vesile oldu. Eğer onunla tanışmasaydım, ben bugün üniversitede anabilim dalı başkanıyım, bir kürsünün başındayım ve İslami Araştırmalar Merkezi'ndeyim. Bu seviyeye gelemezdim. Çok büyük faziletleri vardı hocamızın. Bir insanda bir kabiliyet gördü mü, onun elinden tutar, yol gösterirdi. İşte bir mütefekkirimizin de dediği gibi, bir yürek aşılarsınız, onunla binlerce yürek aşılanır. Ve böylece insan ömrüne ömür katarak yaşar da yaşar. Genç Dergisi'nin son sayısından Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayrı Çoğaltmak, Ömre Ömür Katmak başlıklı yazıyı aktardık. Ve bir diğer yazıyla Genç Dergisi'nin son sayısından paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ayşegül Dinç, iyiliğin dışında kalmak diyor yazısının başlığında ve şöyle başlıyor. Pazara giderim. Özellikle sabah. Kimse henüz hiçbir meyveye dokunmamış, hiçbir maydanozu koklamamışken pazarın kenarından ne lazımsa usulca alır dönerim. Dünya pazar yerine dönmüş, hayat almaktan ibaret olmuş diye çok şeyler yazabilirim şu an buraya. Ama içimden gelmiyor. Belki birazdan yazarım. Az önce bir haber okudum. Terör örgütü kadınları köle gibi satıyor diye bir haber. Bir de resim eklemişler. Elleri zincirlerle bağlı çarşaflı kadınlar var resimde. Sonra öğreniyorum ki resim Kerbela törenleri esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Algılarımı maymuna çeviren bir medyayla güne başlamak. Sonra gidip pazardan semiz otu, yoğurt almak, akşama cacık yapmak, sabaha cacık olarak uyanmak. Hayatımdaki cacık döngüsünü size anlatmak isterim desem, havalı bir anlatım tersi olmaz. Şey diyeyim, o zaman bu bir paradoksal prezentasyondur, diyemez miyim? Umurumda değil. Sevmediğimiz şeyleri ne kadar sevmeyeceğinizi size bırakmaz medya. Ya dibine kadar nefret, ya sonuna kadar aşk. Dramatize eder, abartır, sulandırır. Tek tip insan oluşturma çabası olduğunu bile bile gider oralarda geziniriz. Farkına varmadan savunuruz ya da karşı çıkarız. Cacık olma sevdası da diyebiliriz buna. Bazı sosyologlarsa rızanın imalatı diyorlar. Medyanın tek tip insan oluşturma çabasını anlatırken o tek tipin içine ne zaman girmeye başladığımı ben de bilmiyorum. Pazardan gelirken bir çocuk yumruk atar gibi bir kelime kullanarak beni o beğenmediğim tek tipleştirilmiş insan kategorisine yuvarlayıverdi. Meseleyi anlatacağım ama cacığı biraz daha karıştırmak istiyorum. Tek tipin oluşturulabilmesi ötekinin korkunçluğuna bağlı uzun zamandır. Öteki olmanın kötülüğü üstün insanın tanımına bağlı. Üstün insan olmanın tanımıysa kapitalist döngünün performansına ve medya dilinin uzunluğuna bağlı. Bu iç içe geçmiş döngülerin ise bizi eşiğine bırakmak istediği tek bir sonuç var. Harcamayan insan tehlikelidir. Anlamadınız mı? İnanın ben de anlamadım. Ülkemizde fakirin tehlikeli addedildiği bir zaman dilimine ne zaman geldik ben de anlamadım. Öteki fakirdir, fakir tehlikelidir, harcamayan tekin değildir. Bataklık bu. Zenginler fakirleri potansiyel tehlike olarak görüyorlarmış uzun zamandır. Elimdekinde gözü var, fırsat bulursa elimdekini almak için beni yok edebilir diye hayıflanıyorlarmış. Geçenlerde kızım biri, fakirler ölsün, Porsche'den selam diye video paylaşmış. Şekilli, arabalı, janjanlı bir bataklık bu. Minnetsiz, müstani yaşayanları içine çekmeye çalışan, fakirliği onursuzlukla, zenginliği itibarla aynı görenlerin imal ettiği bir bataklık. Hitler'in farklı bir formunu düşünün. Pazarlamacı, cıvık ve daha vahşi olanını. İşte ona kapitalizm diyoruz. Hitler, engellileri, delileri, hastaları toplumdan uzaklaştırmak için öldürüyordu. Avrupalılar 19. yüzyılda elektroşok veya psikiyatri ilaçlarını göçmenler, siyahiler ve fakirler üzerinde deniyordu. Şimdiki sistemse para harcamayan herkesi tehlikeli görmemizi ve ötekileştirmemizi istiyor. Bunu medya eliyle yapıyor üstelik. Öldürmekten beter bir durum bu. Bu bir tecrit. Sonuçlarını ileriki yıllarda daha fazla hissedeceğimiz bir işkence yöntemi. İnsanların bin bir soruyla içeri alındığı siteleri düşünün. Fakirler kıyafetleri eski ve yüzleri soluk diye suçun bir unsuru olmaya ne kadar uygunlar değil mi? Şık giyinmezsen sen de onlar gibi görünürsün, hafazan Allah. Bu tehlikeli görüntüden kurtulmanın yoluysa tek tipleşmek. Fakirlerin olmadığı, Porsche'lerin olduğu bir dünya. Yordum sizi, kusura bakmayın. Lafı yine fazla dolandırdım. O zaman asıl konuya geleyim de içimi dökeyim şuraya. Pazardan gelirken parkın içine, ağacın kenarına oturmuş bir genç gördüm. Kız mı erkek miydi anlamadım. Saçları kısaydı, çok zayıftı. Pantolon giymişti ama ürkekti de, bilekleri kibardı. Zihinsel engelli gibi de duruyordu. Değil gibi de. Bir poşet açtı ve içindekileri yemeye başladı. Döke saça yedi. Döktüklerini toplayarak yedi. Yanına yaklaştım. Pazar poşetinden yoğurt ve semizotunu değil tabii ki o bizim gibi cacıklar için birkaç meyve uzattım. İkram etsem kabul eder misin dedim. Hemen toparlandı, ayağa kalktı. Ben dışarıdan bir şey almıyorum dedi ve uzaklaştı. Yüzüme bile bakmadı. Dışarıdan dedi. Dışarıdan. Dışarıdan bir şey almıyorum. Günlerce bu kelimenin ağırlığından kurtulamadım. Kendimi hiç bu kadar dışarıdan hissetmemiştim. Bana dışarıdansın demişti. Senin uzattığı meyveler dışarıdan. Orada öylece dışarıda kala kaldım ben. Modern insanın vermeyle imtihanının başka bir boyutu olduğunu o an iliklerime kadar hissettim. Karşıdaki insanı alma eyleminden soğutmuş, küstürmüşsek, ötekileştirmişsek nasıl veren el olacaktık? Ya alan el, veren elden üstün olmaya başladıysa Resulullah'ın yüzüne nasıl bakacaktık? Elimdeki meyvelerle iyiliğin eşiğinde kala kalmıştım. Sıratın üzerinde meyve küfesi yüzünden hareket edemeyen bir hamal belirdi zihnimde. Elinde kalmış tropikal meyveleri mahşer günü ne yapacağını şaşıran bir karikatür. O kız için poşenin dışında kalmak nasıl bir duygu bilmem ama benim için iyiliğin dışında bir an bile kalmak çok yorucu. Bir gün bir kelime duyarsınız ve hayatınız boyunca üzerine titrediğiniz tüm kelimeleriniz altına bir tekerlek çekip uçuruma sürer kendini. İşte böyle başı sonu olmayan cümleler belirir zihninizde. Dışarıdan yazdım bugün. Siz gençlerin içeride olduğunuzu tüm kalbimle umarak. Ayşegül Genç'in İyiliğin Dışında Kalmak başlıklı yazısını aktardık ve son olarak Halit Yasir Özoğlu'nun Kelimesini Veren Dilini Kaptırır başlıklı yazısını aktaracağız yine Genç Dergi'nin son sayısından. Anlatılır ki eski zamanda Diyarı Bekir'de Haçatur isimli bir Ermeni ölür. Ermeni papazı vatandaşının Osmanlı topraklarına defnedilebilmesi için Şeyhülislam vekilliğine bir izin isteme mektubu yazar. Gelen cevap şöyledir. Labisi libası katrani, hamili tacı şeytani, mahrumu dergahı rabbani olan ey koca papaz. Malumun ola ki bu kerre mürt olan Haçatur namı şahsı habisin laşeyi mekruhunu her ne kadar yer ve gök kabul etmezse de mahza Müslümanların selameti için bir çukur hafle ila cehenneme zümera define şer'i şerifi enveriden ruhsat verildi. Bunu çok eskiden beri yeri geldiğinde ortamlarda anlatıyorum. Sonra dinleyenleri süzüyorum. Kimisi epeyini anlıyor ve iyiden iyiye gülüyor. Kimisi az buçuk köfteyi çakıyor, gülümsüyor. Kimisi de hiç anlamayıp öylece baka kalıyor. Anlanılsa da anlanılmasa da mesele gündem olunca bugünlerde Osmanlıca ve onun eğitimine dair sağda solda esip yağlıyor, herkes konuşuyor, karşı gelenlere çatılıyor. Hatta istihza ile mukabelede bulunuluyor. İstihza ne demek mi? Olmadı ama. İnşallah siz mukabelenin de ne anlama geldiğini tahminle akledebilenlerden değilsinizdir. Lütfen caz yapmayın. Böylelerine kızgınım, hatta biraz da kırgınım. Bunca zaman kendi öz diline dair alınan eğitimlerin en kritik dönemeşlerinde tahrife dair kim ne kadar mevzu açtığı, açılan mevzuyu duyan ne kadar kişi kulak astı. Yüzyıllardır kullandığımız anlaşılırlığı halen mevcut nice nazenin kelimeyi tarihin derinliklerine gömme arzusuyla o kelimelerin yerine türetilmiş onca uyduruk kelimeye gösterilen alaka çok zoruma gidiyor. Birden kuzen demeye başlıyorlar mesela teyze oğullarına, amca kızlarına. Yapma diyorsun, etme diyorsun. Üzülme, büyük olasılık da arkadaşlardan geçti bu alışkanlık, bırakırım diyorlar. Olasılık diyerek ihtimali kelime kabristanına süpürdüklerinden haberleri yok. Ne dersiniz? Önce şu yazının içine bile sızmış olabilecek kelimelerimize sarılalım bir anne, bir evlat sıcaklığıyla ha? Sonra konuşuruz o âli lisanı, he mi? Evet, Genç Dergisi'nin son sayısından son olarak sizlere Halit Yasir Özoğlu'nun Kelimesini Veren Dilini Kaptırır başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Bugün Genç Dergi'nin son sayısından yazılar aktardık. Ve böylelikle Sesli Dergi'nin bugün de sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.